Ayrım 24.
Kazım Paşa'nın bize naklettiğine göre Meclis Muhafız Tabur Kumandanı İsmail Hakkı Bey'e Mustafa Kemal Paşa böyle bir ihtimalde gerilla harbi yapacak olan Kazım Paşa'nın emrine gireceğini söylemiştir. Sakarya Meydan Muharebesini özellikle sivil okuyucular gözünde daha iyi canlandırmak maksadıyla emekli Orgeneral Ali Fuat Erden'in Atatürk adlı kitabından iki paragrafı aşağıya aynen alıyoruz. Türkler sürekli kaydırmalarla cepheyi devamlı uzattılar. Kuşatma tesirli olmadı ve daima cephe muharebesine dönüştü. Düşman son güne kadar hep bir savunma duvarına çarptı. Türk cephesi ilkin batıya karşı iken kaydırmalar sonunda güneye çevrildi. Meydan muharebesi 22 gün 22 gece sürdü. Bu zaman zarfında Yunanlılar Türkleri ancak 20 kilometre itebildiler. Muharebenin başlangıcındaki birinci hat ile muharebenin sonuncu günkü birinci hat arasındaki mesafeler, yani geri çekilme dereceleri sağ kanatta 7,5 kilometre, merkezde 15 kilometre, sol kanatta 20 kilometredir. Dipnot, emekli Orgeneral Ali Fuat Erden, Atatürk, İstanbul 1952, sayfa 82. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa da kendi idare ettiği Sakarya Meydan Muharebesini aşağıdaki satırlarla gayet güzel özetlemiştir. Düşman ordumuzun sol kanadını çevirmek suretiyle çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanın bu strateji harekatını iptal ettik. Düşmanı taktik alanda muharebeye zorlamak suretiyle önce strateji bakımından yendik. Muharebeyi cephe muharebesi şekline soktuk. Ondan sonra merkezimizi yarmak istedi. Bunda da başarı gösteremedi. Daha sonra savunma yapmaya karar verdi. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece 21 gün gecesiyle beraber sürmek üzere Sakarya Meydan Muharebesi kahraman ordumuz tarafından kazanıldı. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 12, sayfa 258. Not: Sakarya Meydan Muharebesi'nde Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın haddi müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır şeklinde bir emir verdiği hakkında yanlış bir bilgi vardır. Başkumandanlıktan böyle bir emir hiçbir zaman verilmemiştir. Kaldı ki Atatürk de böyle bir emir verdiğini söylememiştir. Nutuk dikkatli okunursa 1952 baskısı cilt 2 sayfa 618 bu tarz bir emrin verilmediği açıkça anlaşılır. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günü toplantısında Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan uzun nutkunun sonlarında Fevzi Paşa hakkında güzel sözler söyledikten sonra şöyle devam etmiştir. Subaylarımızın kahramanlıkları hakkında söyleyecek söz bulamam. Yalnız ifadede isabet edebilmek için diyebilirim ki bu muharebe subay muharebesi olmuştur. Erlerimiz hakkında yeni bir şey söylemek isterim. Kahraman Türk eri Anadolu muharebelerinin manasını anlamış yeni bir ülkü ile muharebe etmiştir. Milli Müdafaa Vekili Refet Paşa Hazretleri muharebenin başlangıcında ve bütün muharebe süresince ordunun ihtiyaç gösterdiği ve göstermediği her şeyi başarı ile ve zamanında yetiştirmiştir. Ve zaferin elde edilmesinde birinci etkenlerdendir. Kral Konstantin bazı hükümetlerin hoşuna gitmek için Venizelos tarafından açılan sefere daha büyük bir gemi vermek istediği zaman bu gasp ve istila seferine gayet derin bir dini taassup ile girişmişti. Ehli Salib'in yüzyıllarca önce güttüğü dini gayeleri diriltmek için İsa tarafından kendisini bu işe memur edilmiş zannetmişti. İzmir'de ilk karaya çıktığı zaman İzmir şehrine değil vaktiyle Ehli Salib'in çıktığı yeri seçerek oraya çıkmıştır. O yerin Eskişehir'in ve diğer Müslüman Türk şehirlerinin isimlerini değiştirdi. Kral Konstantin, Mareşal Foch ve General Gouraud gibi askeri kıymet ve şöhretleri bütün dünyaca tanınmış büyük kumandanların faydalı önerilerini gururla reddetti. Kral Konstantin'in arzusu Ehli Salip kahramanları sırasına geçmek ve eski istilacı zalimleri taklit etmekti. Avrupa bu serserilikleri uzaktan seyretti. Mustafa Kemal Paşa'nın beyanatı bilhassa Avrupa'ya duyurmak istediği şu sözlerle bitiyordu. Efendiler, bütün dünyanın bilmesi lazımdır ki Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti uşak muamelesine tahammül edemez. Biz cenkçi değiliz, barış severiz. Biz cenk değil, barış istiyoruz. Barış yapmaya hazırız ve bence buna engel olacak hiçbir sebep yoktur. Lloyd George 16 Ağustos'ta Avam Kamarası'nda verdiği nutukta başarılı bir harbi göze almış olan memleketin lehinde muamele etmek lüzumunu kabul ediyordu. O halde bu başarıyı, bu zaferi gösteren Türkiye olmuştur. Buna göre Lloyd George'un sözünden dönmeyeceğini ümit etmek isterim. Efendiler, askeri hareketlerimiz hakkında son bilgiyi ve son sözü söylemiş olmak için arz ederim ki, ordumuz vatanımız içinde bir tek düşman askeri bırakmayıncaya kadar takip, baskı ve taarruzuna devam edecektir. Mustafa Kemal Paşa konuşmasını bitirdikten sonra meclis başkanlığına birçok önerge verilmiştir. İlkin okunup kabul edilen önergeye göre 2 yıllık milli çalışmanın değerli bir özeti ve mutlu bir büyük zaferin tarihçesi ve milli isteklerin açık ve kesin bir ifadesi demek olan bu konuşma hem Türkçe hem de Fransızca olarak bastırılıp bütün dünyaya duyurulacaktı. Diğer önergeler Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verilmesi hakkında idi. 14-15 Eylül gecesi Batı Cephesi karargahından yazılmış olan bir önerge aynen şöyle idi. Bizzat muharebe meydanındaki tedbirler ile üstünlüğün sebebi ve etkileyicisi olan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmesini teklif istirham ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu davranışını milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya yöneltilmiş bir eseri takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğunu arz ederiz. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 sayfa 263. Genelkurmay Başkanı ve Kozan Milletvekili Fevzi Paşa ile Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın imzalarını taşıyan bu önergeden başka Saruhan Milletvekili Süreyya Yiğit ve 62 arkadaşı tarafından da aynı maksatla bir önerge daha verilmişti. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 sayfa 264. O gün ivedilikle görüşülüp hiç tartışılmadan kabul edilen 159 sayılı kanuna Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, Gazi ve Mareşal Mustafa Kemal Paşa oldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde bütün ordu başkumandanına yaraşır bir feragat ve cesaretle dövüşmüştür. Türk ordusunun niçin kazandığını Ankara Antlaşması'nı Fransa adına imzalayacak olan Franklin Boulon bir cümlesiyle belirtmek isteriz. Franklin Boulon, Anadolu'ya ilk gelişinde Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce cepheyi ve Yunan zulümlerini göstermek üzere Batı cephesine gönderilmiş ve mihmandar olarak refakatine verilen Kurmay Subay Baki, General Van Demir Bey ile Eskişehir civarında bir uçağımızı gördüğü zaman hayrete kapılmıştır. Çünkü Gunon motorlu, albatros kanatlı, patates emayeli uçak gerçekten şaşılacak bir acayiplikteydi. Franklin Boulon uçağı görünce hayretini ve takdirlerini şöyle ifade etmiştir: "Ne delice kahramanlık. Elbet kazanırsınız azizim." Dipnot: Kor General Baki Van Demir, Sakarya'dan Mudanya'ya, 1. kısım, sayfa 53. Ankara: Memleketin kaderine el koyduğunu kararlarında ve yaptığı kanunlarda birçok defa ilan eden ve bütün kuvvetleri, yasama, yürütme ve yargı, nefsinde toplayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal Harbi'nin en çetin muharebeleri Ankara yakınlarına intikal edince umulmayacak ölçüde sarsılmıştır. Bu tehlikeli dönemeçte meclisin dağıldığı söylenemez. Fakat gereği gibi çalıştığını, heybetli görünüşünü muhafaza ettiğini söylemek de mümkün değildir. Büyük Meclis ilk defa böyle bir duruma düşüyordu. Mustafa Kemal Paşa başkumandanlığı kabul etmek için meclisin yetkilerini isterken bu ihtimali düşündüğümü bilmiyoruz. Yalnız açıkça belli oluyor ki Sakarya muharebeleri sırasında memleketin kaderini tayin etme sorumluluğu yalnız Mustafa Kemal Paşa'nın omuzlarına yüklenmiştir. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde ordunun uğradığı yenilgiyle meclis ilk gevşeme başlamıştı. Gizli oturumlarda söylenen ateşli nutuklara ve açık oturumlardaki soğukkanlı, azimli görünüşe rağmen birçok milletvekili her şeyin bittiği kanısına varmış ve kişisel duygulara düşmüştü. Yunan ordusu henüz Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçmeden Ankara bir göç hazırlığına koyulmuş bulunuyordu. Bu havanın yaratılmasında ve benimsenmesinde telaşlı milletvekillerinin davranışı başlıca rolü oynamıştır. Hükümet zorunlu bir tedbir olarak dairelerini, evrak ve ağırlıklarını Kayseri'ye taşırken Büyük Millet Meclisi kendi üyelerine hakim olamamıştı. Şüphesiz taşınması için de tedbirler alınması gerekliydi. Kayseri Lisesi meclis binası olarak ayrılmıştı. Kayseri valisi milletvekillerine ev bulmakla meşguldü. Dipnot: Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, İstanbul 1961, sayfa 246. Bazı milletvekilleri ailelerini şimdiden Kayseri'ye veya memleketlerine göndermişlerdi. Fakat meclisin üye sayısı da günden güne azalıyordu. Kimi izinli, kimi izinsiz olarak çok sayıda milletvekili Ankara'yı çoktan terk etmişti. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun milli mücadele hatıralarında o günlerin Ankara'sı çok ilgi çekici bir şekilde tasvir edilmiştir. Yazar henüz 15 gün önce Ankara'ya gelmiş olan Ziya Gökalp'in Diyarbakır, Ahmet Ağaoğlu'nun Erzurum yollarını nasıl tuttuklarını hem hüzün verici hem güldürücü bir dille anlatır. Dipnot: Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda Milli Mücadele Hatıraları, Selek Yayını, İstanbul 1958, sayfa 144. Bu hatıralardan Ankara'nın içine düştüğü ıssızlığı ve sonra yaralı akınını canlandıran bazı parçaları aşağıya alıyoruz. Bununla beraber gerek Ağaoğlu'nun kanısı, gerek Tevfik Hadi'nin atı o günlerde Ankara'da bulunabilecek nakil vasıtalarının sonuncusu idi. Ondan sonra bir uyuz eşek ile küheylan kadar kıymetli olmaya başladı. Buna rağmen yine giden gidene idi. Nasıl, ne suretle? Buna Ruşen Eşref'le ben şaşırıp kalıyorduk. Zira biz şehirden Çankaya'ya, Çankaya'dan şehre bile inip çıkmanın imkanını bulamıyorduk. Ara sıra nereden bulduğumuzu hatırlayamadığımız bir araba beygiri vardı. Ona kah Ruşen Eşref binip ben inmek ve kah ben binip Ruşen Eşref inmek suretiyle yol alarak giderdik. Millet bahçesinde hava almaya giderdik. Bu bahçe boşalmış, Ankara'nın içinde akşamüstleri birkaç eş dosta rast gelmek ve baş başa verip sohbetlere dalmak imkanını bulduğumuz yegane yerdi. Hükümet erkanı için zaten mecliste buradan gayri buluşup toplanacak yer kalmamıştı. Vekaletler şimdi boş bir oda ortasında birer tahta masa ile birer hasır iskemleden ibaretti. Daireler bütün memur kadroları, dosyaları ve eşyaları ile beraber çoktan Kayseri'ye nakledilmiş bulunuyordu. Vekilin yanında kala kala ya bir müsteşar ya bir hususi kalem müdürüyle bir iki hademeden başka kimse kalmamıştı. Kendisi de zaten bu birkaç kişilik mahiyetiyle her an harekete hazırdı. Vekillerden çoğunun Kayseri'ye göç eden yalnız memurları değil, çoluk çocukları da aynı gurbet yolunu boylamışlardı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 15. gününe doğru Ankara'nın içi yaralılarla tıklım tıklım dolmaya, harbin ne kadar elem verici tarafları varsa burada belirip serilmeye başladı. Kızılay'ın sıhhi imdat araçları, hastaneleri, yeni yeni tesis edilen pavyonlar bu insani faciayı güçlükle karşılayabiliyor ve yegane cerrah Mustafa Kemal Bey'in bazı günler tek başına 20-30 yaralıya neşter vurduğu oluyordu. Bu arada birkaç hava hücumuna da maruz kaldık. Gerçi bu hava hücumlarının 2. Cihan Harbi'ndekiler gibi dehşet salıcı bir tarafı yoktu. Güney yönünden 3-4 uçak uçup gelerek istasyon civarına birkaç bomba atıyor, şehrin üstünde bir daire çevirdikten sonra uzaklaşıp gidiyordu. Bir gün istasyona atılan bu bombalardan biri vagona değdi ve vagonu tahrip etmekle kalmayarak içinde bulunan bir şimendifer memurunun ölümüne de sebep oldu. Dipnot, bu memur Rum idi. Bir başka gün hatırladığıma göre diğer bir bomba Akköprü taraflarına düştü. Bunun üzerine Ankara'daki aileler arasında ikinci bir göç hareketi baş gösterdi. 11 Ağustos 1921 günü Büyük Millet Meclisi 4 günlük Kurban Bayramı'nı vesile ederek 22 Ağustos'ta toplanmak üzere tatile girmişti. Meclis bundan sonra ikişer, üçer günlük aralarla ve hiçbir önemli mesele ile meşgul olmaksızın 22, 25, 27, 29 Ağustos, 1, 3, 5, 8, 10 ve 12 Eylül günlerinde toplanarak kısa süren oturumlar yaptı. 12 Eylül'de ya sabırları taştığı ya da Sakarya'dan zafer kokusu aldıkları için bazı milletvekillerinin Ankara'dan uzaklaşan arkadaşlarından hesap sorduklarını görmekteyiz. Bugünkü ilk oturum açılıp yoklama yapıldıktan sonra Karesi, Balıkesir, milletvekili Vehbi Bey söz alarak şöyle demiştir. Efendim, Yüksek Meclis'in 20 dakika, yarım saati zayi oldu. Bu alel usul yoklamadan hiçbir fayda olmayacaktır. Biliyoruz ki içimizden izinsiz olarak meclise devam etmeyenler vardır. Bu gibi gaibi gayri mezunlar hakkında Riyaset Divanı'nın ne yaptığını, bu yoklamadan bir fayda olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 sayfa 182. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak başkanlığa verilen aşağıdaki önerge okunmuştur. Meclisin tarihi anlarında meclisin kararı hilafına gali bir gayri mezun arkadaşlar bulunmasından dolayı açık celselerde saatlerce çalınan çıngırağı ve koridorlarda hademenin dolaşmalarına mukabil ancak ekseriyeti mümküne hasıl olabilmektedir. Şu hale karşı aşağıdaki maddelerin karar altına alınmasını teklif ederiz. 1. Gayibi gayri mezun olarak meclisten ayrılan arkadaşların 2 gün içinde tahkik ettirilerek isimlerinin açık celsede okunması. 2. Gayibi gayri mezun arkadaşların hemen meclise katılmaları için kendilerine telgraf verilmesi. 3. Gaybubet ettikleri günler için tahsisatlarının kesilmesini teklif ederim. Bu önerge üzerine yapılan görüşmeleri meclis tutanaklarından takip edelim. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Arkadaşlar, hepiniz hatırlarsınız ki biz harbin en buhranlı zamanında meclisin buradan kımıldamayarak ordunun arkasında bulunmasına ve hiçbir zaman kimsenin bizden izin almadan gitmemesine karar verdik. Bunun karşısında maalesef bazı zayıf kalpli arkadaşlarımız ortaya çıktı. Bunlar başkanlık divanından da meclisten de izin almayarak gittiler. Doğru sesleri. Bundan dolayı bugüne kadar bu iş böyle gitti. Şimdi meclisten izin alan arkadaşlarımız bulundu. Bunların mazeretlerini dinledik ve izin verdik. Bunun dışında başkanlık divanından birer hafta izin alarak gidenler ve bunu aşarak 15 gün kaldıktan sonra gelen arkadaşlarımız bulunmuştur. Bundan dolayı bendenizin bu öneriyi vermekten maksadım o tarihten bugüne kadar izinsiz kaybolanların veyahut başkanlık divanından aldığı izinle gidip müddetini aşan arkadaşların isimlerinin belli olması ve zapta geçmesidir. Tarihi bir karar karşısında vazifesini yapmayanların zabıtta görülmesidir. Maksadım budur. Bravo sesleri. Konunun fazla deşilmesini istemeyen Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey'in konuşması üzerine İzmit Milletvekili Sırrı Bey, geriye giden arkadaşlarımız orada kahramanlık manzumeleri yazıyorlar diye söylenmiş ve görüşmeler şöyle devam etmiştir. Durak Bey, Erzurum. Efendiler, bu mesele tarihi bir meseledir. Tüzük meselesi değildir. Geçirdiğimiz tarihi günlerde burada zayıf kalplilik gösteren arkadaşlara tarihi bir muamele yapmalıyız. Efendiler, bugün millet bize dayanarak bizim için hayatını veriyor, malını veriyor. Biz burada bir parça mal için her şeyi yapıyoruz. Ailemiz peşinde oraya buraya koşuyoruz. Doğru, doğru sesleri. Bugün tüzük günü değildir. Doğru görelim, doğru muhakeme edelim, doğru muamele yapalım. Cepheden bir asker kaçmış olsa hemen idam kararı veriyoruz ve kurşuna diziyoruz. Bizim vazifemiz ondan aşağı mıdır? O cephede bulunan erat ve subayların vazifesinden daha mühimdir. Zannetmiyorum ki bizim vazifemiz ondan daha ağır olsun. Çünkü o askerin karargahı, askeri merkezi burasıdır. Aferin Durak Bey sesleri. Tüzüğü değiştirelim rica ederim efendiler. Biz hala tehlike karşısındayız. Belki daha pek önemli günler geçireceğiz. Bizim düşmanlarımız çoktur. Bizi dağıtmak isteyenler çoktur. Böyle zamanlarda ihtimal ki aramıza propaganda sokup bizi dağıtacak haller olur. Biz henüz önemli günler geçirmedik, atmadık. Belki böyle önemli devre karşısında bulunacağız. Biz bunları gözümüzün önüne getirerek vazifemize devam etmeliyiz. Çok söyleyeceğim, söylemek istemiyorum. Bunun için çok rica ederim, önemli bir karar alalım. Bundan sonra herkes burada bilhakkın vazifesini ifa etsin. Yoksa efendiler bu meclis herhalde dağılır. Tunalı Hilmi Bey, Bolu. Durak Bey emin olsun ki dünya tuz buz olur fakat meclis dağılmaz. Vehbi Bey, Karesi. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye olup gelen arkadaşlar ve bunu kabul eden ve bunun şerefini taşıyan muhterem arkadaşlar en tehlikeli anlarda bütün mesuliyetleri üzerlerine almışlardır. Bundan herhangi surette dönmek veyahut zayıflık göstermek vaki olursa bunun cezası bendenizce tahsisatından kesmek veyahut gazete ile ilan etmek değildir. Bu meselenin şurada görüşülmesi lazım gelen ceza için kâfidir. Gündeme geçmemiz daha uygundur. Bu ceza bendenize tatbik edilse zannederim buradan çıkıp yaşayacağıma inanmıyorum. Tahsin Bey, Aydın. Efendim, bugün yarım saati yoklama ile geçirdik. Bir saat üyelerin devam meselesine ait olan mesele ile meşgul olduk. Bu itibarla üyelerin devamı meselesini temin için bir toplantı bize 4000 liraya mal olacak. Efendiler, askerlerimizin yedikleri taşlı topraklı ekmekleri görüyoruz. Batı cephesinde matarasızlıktan susuz harbeden bu millet evladını, kardeşini, damadını askere verdiği, güneş altında akşamdan sabaha kadar harp ettiği halde bize her ay ikişer 100 lira veriyorlar. Harpte ayağında çarığı, sırtında elbisesi olmayan bu millet bize ayın 20'sinde bu maaşı burada veriyor. Buna karşılık hiç olmazsa haftada iki defa bir adamın toplantılarda bulunmaması ne kadar ayıptır. Bundan dolayı tarih ve millet karşısında ve böyle kanlı zamanlarda, tehlikeli günlerde meclisi terk edip izinsiz kaybolan arkadaşlar teşhir edilmeli, gazetelerle ilan edilmelidir. Bundan sonra görüşmenin yeterli ve yapılacak işlem hakkında başkanlığa önergeler verilmiş ve görüşmeler başkanın şu sözleriyle sona ermiştir. Eğer müsaade ederseniz meseleyi başkanlık divanınızca inceleyelim, size bildirelim. Atlatılan tehlike. Türk ordusu Sakarya'da tutulmasa idi, Anadolu Milli Hareketi büyük bir tehlikeye dönüşmüş olacaktı. Bu takdirde ordu ancak Kızılırmak gerisine çekilebilirdi. Geri çekilme bir bozguna dönmese bile yeni cephenin ilerisinde kalacak bölgeye Sinop, Kastamonu, Çankırı ve Ankara mensup askerlerin büyük ölçüde dağılması mukadderdi. Ayrıca Ankara'nın Yunanlılar tarafından işgalinin milli hareket için siyasi bakımdan telafisi güç ağır bir darbe teşkil edeceği muhakkaktı. Yunan ordusuna sonsuz bir güven besleyen Lloyd George, İngiliz Genelkurmayı karşısında bir kere daha haklı çıkacak ve bu durum Fransızları da tereddüte sevk edecekti. Moskova Antlaşması'na rağmen Rusya'nın Ankara hükümetine karşı henüz pekişmemiş olan güveni sarsılacak, tutumunu değiştirmesi gerekecekti. En iyimser bir tahmin ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluk sağlayabilecek bir üye sayısı ile Kayseri'ye yerleştiğini kabul edelim. Sakarya'nın mağlup başkumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın bu meclis karşısındaki durumunu kestirmek güç değildir. Tahammül edilemeyecek hale gelen meclisi Mustafa Kemal Paşa dağıtabilir miydi? Böyle bir hareket nasıl bir sonuç ulaşırdı? Gönüllerinde başka bir arslan, Enver Paşa, yatan milletvekillerinin tutumu ne olacaktı? Bütün bu ihtimaller kaybedilecek bir meydan muharebesinin arkasında yatmakta ve muharebe devam ederken bazı hazırlıklar yapılmaktaydı. Pusuda duranlar için Kütahya-Eskişehir yenilgisi ilk işareti oldu. 25 Temmuz 1921'de Türk ordusu Sakarya gerisine çekilmişti. Enver Paşa 28 Temmuz'da Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin ile gizli bir görüşme yaparak 30 Temmuz'da Moskova'dan Kafkasya'ya hareket etti. Dipnot: General Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul, sayfa 227. Enver Paşa'nın niyetini daha iyi anlayabilmek için Moskova'dan ayrılmadan önce Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı 16 Temmuz tarihli mektubun şu son kısmına göz gezdirmek gerekir. Şimdi bütün açıklıklara rağmen siz karşınızda bir düşmanınız varmış gibi hareket ediyorsunuz. Önce de dediğim gibi ben ve arkadaşlarım 2 seneden beri takip ettiğimiz memleketin ve İslam'ın kurtuluş emelini güdüyoruz. Bununla beraber memlekette halka dayanan ve cidden onun menfaatini düşünür bir fikirle çalışmak taraftarıyız. Eğer zat-ı aliniz bizi rakip kabul ediyorsanız yanılıyorsunuz. Bu aklımızdan geçmemiştir. Bizce memleketin kurtulması esastır. Değil bunu sizin gibi uzun seneler beraber çalıştığımız bir arkadaş, belki Ferit Paşa gibi bir ihtiraslı ihtiyar yapabilseydi, ona karşı da hürmet besler ve başarısına yardım ederdik. Cenab-ı Hakk'ın şimdiye kadar size yardımcı kıldığı talihinize biz de hürmet ederiz. İktidarınızı ise bundan önce takdir ettiğimden, harbiye nezaretim ve ondan sonraki hareketimle belli olduğundan buna dair fazla bir şey söyleyemem. Yalnız bir ricam var. Lüzumsuz vehim ve hislere kapılmayınız. Sizden cidden sizi seven bir kardeş gibi rica ediyorum. Şimdi mevkinize bakarak sizi iva edenlerle memlekette bir şahsın ve yalnız bir kısmının baskısına doğru gitmeyiniz. Yoksa gene lüzumsuz baskılar ve bunların neticesi feveranlar zuhur edebilir. Bugün emin ol ki bütün vatanını seven herkes, olan biten her şeye rağmen sizin başarınıza çalışıyor. Çünkü senin muvaffakiyetin Anadolu'nun başarısı demektir. Fakat eğer siz şimdiden kanunsuz hareketler ve lüzumsuz şiddetlere giderseniz korkarım ki hayırlı bir netice vermez. Millet Sultan Hamid idaresi zamanındaki millet değildir. Artık baskıya fazla dayanamaz. Bak seni bütün arkadaşlarım adına temin ediyorum. Bizim hiçbir mevkide ve memuriyette gözümüz yoktur. Bana gelince ben yalnız ideal takip edeceğim. O da İslam'ı ezen Avrupa canavarı ile pençeleşmek için Müslümanları harekete getirmek. Bunun için benden çekinmeyin. Vehme düşerek böylece düşmanlarımıza memlekette yeni bir mücadele çıkacak ümitlerini vermeyin. Lüzumsuz şiddeti bırakın. Bekir Sami Bey ve diğer arkadaşlarla gönderdiğiniz haberlerden memlekete gelmenizi istemediğimizi anlıyorum. Eğer bunun Halil'i de içine aldığını bilseydim, memleketin hatırı için onun da veremden ölmesine katlanır ve göndermezdim. Şimdi sen, ben başta olmak üzere arkadaşların gelmemesini istiyorsun değil mi? Sebep de güya bizim gelmemizle memlekette ikilik çıkacak diyorsun değil mi? Halbuki ben ve arkadaşlarım o kanaatteyiz ki eğer memlekette bulunsaydık belki de bugün devam eden lüzumsuz baskılara hiç hacet kalmayacaktı. Çünkü herkes görecekti ki biz tazyik edilenleri aleyhinize değil sakinleştirecek ve daha kolaylıkla yürütecektik. Bununla beraber şimdilik Moskova'da bulunarak dıştan memleketimize yardım etmemize devam ettiğimizden gelmiyoruz. Fakat bunu da itiraf etmemiz lazım gelir ki hiçbir kanuni sebebi olmayarak memleket dışına sürgün şeklindeki arzunuza sonuna kadar tahammül bize hakikaten pek ağır ve sefilce gelir. Bununla beraber vatan için şimdi buna da katlanıyoruz. Binaenaleyh, hariçte kalmamızın genel amacımız olan başta Türkiye olmak üzere kurtarmaya çalıştığımız İslami alemi için faydasız ve belki tehlikeli olduğunu hissettiğimiz anda memlekete geleceğiz. İşte o kadar. Şimdi gene saygıyla gözlerinizden öper, Cenab-ı Hak'tan senin için yücelikle ve İslam ve vatana faydalı büyük başarılar dilerim. Dipnot Cebesoy sayfa 234-235. Ankara Enver Paşa'nın faaliyetini dikkat ve endişeyle izliyordu. Ağustos ayı içinde Enver Paşa'nın Moskova'da görülmemesi bir kuşku yaratmıştı. Batum Başşehbenderliğine izi Rusya'da kaybedilmiş olan Enver Paşa'nın nerede bulunduğunun tahkiki bildirildi. Ve öğrenildi ki Sakarya muharebelerinin devam ettiği bu sırada Enver Paşa Batum'da bulunmakta ve Zinoviyev'in Sayfiye Köşkü'nde misafir edilmektedir. Dipnot Yakın Tarihimiz Dergisi İstanbul 1962 Cilt 2 Sayfa 117 Firuz Kesim'in Hatıraları.